Fonundof uygulayıcıların yayınladığı Menkuya Radyosu podcastlerine hoş geldiniz. Bizimle dünyanın dört bir yanındaki uygulayıcılardan, Şölen uygulama sırasındaki kişisel deneyimlerinin yanı sıra özel katkılar ve Fonundof uygulayıcıları tarafından bestelenen ve çalınan müzikler hakkında haberler duyacaksınız. Ayrıca Çin'deki zulüm hakkında size ilk elden haberler sunuyoruz. Kadim bilgelik, parayı kullanmanın uygun yolu. Rusi tarafından. Zhang Yue, Tang İmparatoru, Zhuangzong'un hükümdarlığı altındaki Kaiyuan döneminde başbakandı. 200 karakterden biraz daha uzun bir makale olan Jian Benjiao'da özlü bir şekilde ifade ettiği parayla ilgili benzersiz bir bilgeliğe sahip olmasıyla biliniyordu. Makalenin en önemli parçası Zhang'in parayı tıpkı karşılaştırdığı bir benzetmeydi. Çünkü ikisi de tatlı, sıcak ve zehirlidir. Paranın tadının tatlı olduğunu, çünkü bize keyifli bir hayat veren şeyin bu olduğunu savunuyor. Lezzetli yemekler, rahat giysiler ve bizi rüzgardan ve yağmurdan koruyan bir evin olması. Bu tatlı tat nedeniyle herkes onu sever ve peşinden gider. Ancak doğası gereği çok sıcak ve insanları kolayca takıntılı hale getirebiliyor. Bir kişi para için dilenir ve para kazanmaya odaklanırsa zehirlenir. Ağır vakalarda bir kişiyi doğrudan mezara götürebilir. Peki insanlar ilacı ve parayı doğru şekilde nasıl kullanmalı? Zhang Yue insanlara aşağıdaki 7 hikayede örneklenen 7 yaklaşım sundu. Öykü 1. Dao. Paranın dolaşımının doğal yasasını izlemek. 2000 yıl önce Fan Li adında olağanüstü bir adam vardı. 20 yıldan fazla bir süredir Yue kralı Guijian'a Yue halkını Wu eyaletinde rehine olarak uğradığı aşağılanmanın intikamını alması için yardım etti. Wu'ya karşı kesin bir zaferden sonra Fan Li, Yue'nin yeniden canlanmasına yaptığı olağanüstü hizmet ve katkıdan dolayı Guijian tarafından kendisine sunulan tüm ödülleri ve rütbeleri reddetti. Karısıyla birlikte ayrıldı ve Qi eyaletinde yaşamaya başladı. Daha sonra sıfırdan bir iş kurdu ve çok başarılı oldu. Fan Li kısa sürede iş dünyasındaki muhteşem başarısıyla bir efsane haline geldi. Bilgeliği sayesinde kısa sürede Qi kralı tarafından başbakan olarak atandı. Yine de resmi mührü reddetti, tüm servetini dağıttı ve ailesini başka bir iş kurduğu Tao diye taşıdı. Sonraki 19 yıl içinde işinden bol miktarda servet biriktirdi ve yine de servet veya güç biriktirmekle ilgilenmeden parasını tekrar tekrar verdi. Fan Li sonraki nesiller tarafından tüccarların bilgesi olarak saygı gördü. Onun için statü ve zenginlik her an bir kenara atılabilecek şeylerdi. Kaybı ve kazancı birbirine karşılıklı olarak gördü. Yalnızca kişi para vermeye istekli olduğunda ona elde edebilecektir. İkinci öykü, Erdem. Paraya hazine olarak bakmayın. Eski Çin'de Li Jue adında bir tahıl tüccarı vardı. Aldıkları tahılı her zaman müşterilerinin tartmasına ve o ağırlığa göre ödemesine izin verirdi. Sonunda birikmiş erdemleri sayesinde ölümsüz oldu. Ailesinin nesillerdir yaşadığı ve tahıl satan bir aile şirketi işlettiği Guangling'deki Jiangyang'dan geldi. Li Jue yaşıtlarından oldukça farklıydı ve ağırbaşlı ve temkinli bir mizacı vardı. 15 yaşındayken babası başka bir yere gitti ve aile işini ona emanet etti. Müşteriler tahıl almaya geldiğinde Li Jue tartı aletlerini müşteriye verir ve ağırlıkları kendi başına ölçmesine izin verirdi. Fiyatı tahılın piyasa değerine göre değiştirmek yerine Li Jue her zaman fiyatı düşük olarak işaretledi ve ebeveynlerine bakmak için her doğu için sadece 2 sent kâr elde etti. Doğu, tahıl ölçmek için tahta kova. Bir doğu yaklaşık 7 kilo tahıl içerebilirdi. Şaşırtıcı bir şekilde yıllar sonra ailesi yiyecek ve giyecek için endişelenmeden varlıklı hale geldi. Babası bunu oldukça garip buldu ve ona bunu nasıl başardığını sordu. Yaptıklarını babasına anlattı. Babası daha da şaşırdı. İşteki tüm meslektaşlarım tahıl alırken büyük, satarken daha küçük bir doğu kullanıyor ve bu şekilde çok kâr elde ettiler, dedi. Hükümet yetkilileri ilkbahar ve sonbaharda yılda iki kez doğunun boyutunu kontrol etse de birçok insan hala sistemi bu şekilde aldatıyor. Hem alım hem de satım için aynı büyüklükteki doğuyu kullandım ve doğru olanı yaptığımı düşündüm. Müşterilerin kendi satın alımlarını tartmalarına izin vererek daha da iyisini yapıyorsunuz ve yine de iyi bir yaşam sürmeyi başarıyorsunuz. Belki de tanrılar seninle ilgileniyordur. Li Jue 100 yıldan fazla yaşadı ve çok sağlıklı kaldı. Bir akşam huzur içinde vefat etti. 3 gün sonra ailesi tabutundan bir çatırtı sesi duydu. Li Jue'nin cesedinin ölümsüzlerin yanına katılmak üzere cennete yükseldiğini gördüler. Öykü 3. Doğruluk. Uygun seçimler yapmak. Ming hanedanlığının ortasında doğru ve dürüst olan Zhu adında bir adam vardı. Fakir bir aileden geliyordu ve kiralık bir evde yaşıyordu. Bir gün karısı sobanın tuğlalarının altında 2 gümüş külçe buldu ve çok mutlu oldu. Ama Zhu, bu haksız kazanılmış bir servet, onu kendimize nasıl alabiliriz dedi. Sonra bir yazı fırçasını aldı ve gümüş külçelerin üzerine şunları yazdı. Eğer bana aitse dürüst bir şekilde bana geri gel. Gümüş külçeleri alıp dışarı çıktı. Bir tekneye bindi ve nehrin ortasına geldiğinde külçeleri nehre attı ve eve geri döndü. Kayıkçı Zhu'nun külçelerle ne yaptığını görünce açgözlü bir düşünceye kapıldı ve bir balıkçıdan onu bulmasını istedi. Balıkçı onları sudan çıkarttıktan sonra külçeleri saklamış ve kayıkçıya onları bulamadığını söyleyerek yalan söylemiş. Kayıkçı ona inanmadı ve ikisi birbiriyle tartıştı. Sonunda dava yerel sulh hakimliğine götürüldü. Her ikisi de başlangıçta hala yalan söylüyorlardı. Ama daha sonra kaymakam her şeyin özüne inmeye çalıştığında itiraf ettiler. Balıkçı sulh muhafızlarının eşliğinde külçeleri sakladığı yerden getirdi. Külçelerin üzerindeki yazıları gören vali, külçelerin hazinede saklanmasını emretti. Bir centilmen parayı severken parayı ancak uygun yollarla elde eder diye bir söz vardır. Zhu'nun yaptığı şey bir centilmenin kaçınılmaz seçimiydi. Resmi sınavlardaki sürekli başarısı, dürüstlüğü ve doğru davranışı nedeniyle bu tanrının bir lütfu olabilir. Lu Shichunqi kitabında Zigong'un Konfüçyüs'ün öğrencisi, Lu devletinden alınan bir köleyi serbest bırakmasıyla ilgili böyle bir hikaye vardı. Lu eyaletindeki bir yasada köleleştirilmiş bir Lu vatandaşının özgürlüğü için ödeme yapan herkese hazine tarafından bu paranın geri ödenebileceği belirtilmekteydi. Bir keresinde Zigong başka bir eyaletten bir Lu vatandaşını kurtarmıştı. Döndükten sonra yaptığı bir iyiliğin karşılığını isterse bunun kişisel kazanç için yapılan iyiliklere yol açacağına ve olumsuz bir sosyal norm oluşturacağına inandığı için ödediği fidyenin geri ödenmesini reddetti.